أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Araf suresinin huzurundayız. Araf suresiyle yücelmek için önüne oturmuşuz. Benliğimizi, kimliğimizi, her şeyimizi onun huzurunda tutuyor ve onunla Rabbimizin bizden isteklerini anlamaya, dediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Musa aleyhisselamı anlatıyordu bu sure bize şimdi. Hazreti Musa, Tur'da ikinci defa Rabbi ile Cenab-ı Hak'la beraberdi. Biri, Medyen dönüşü ilk peygamberlik günüydü. Daha henüz bir şeyden haberi yoktu. Çoluk çocuğunu bırakmış, bir ateş gördüm sevdasına kapılmış, gidip ondan bir şeyler alsam, bir haber bulsam demişti. Cenab-ı Hak kendisini görevlendirdiği bu seferinde, Musa Firavun'a gitmiş, onun karşısında dimdik durabilmiş, elinde asasıyla ama ağzında kendisinin ortaya koyduğu Allah'ın göreviyle işte ayetleri diline almış, asasını eline almış, elini koynundan çıkarmış, Firavun'un karşısındaydı Allah'ın görevlisi ve insanlara elçi olarak. Uzun süren bir uğraşı, yıllar süren bir dönemden sonra artık İsrailoğullarının Mısır'dan çıkma zamanı gelmişti. Musa aleyhisselamın bu yeni görev dönemi, bir gece onları yolculuğa hazırlamasıyla başladı. Öyle dedi Musa, haydi çıkıyoruz buradan. Hazırlandılar ama biliyordu Musa aleyhisselam, geriden takip olunacaktılar, Firavun ve ordusu gelecekti. Kızıldeniz'in bir tarafında, ümit bir tarafında korku vardı sanki. Karşıya bir geçseler tamamdı. Her şey güllük gülistanlık olacak mıydı? Ama nasıl geçebileceklerdi? Önlerinde kocaman bir deniz vardı. Arkalarında da Firavun ordusu neredeyse ha yetişti, ha yetişecek. Tehlikenin en büyüğü de oradaydı belki de. Ama Allah bir yol açtı. Denizden bir yol, kupkuru bir yol, hepsinin geçeceği bir yol açtı. Ama öyle bir yoldu ki Firavun oğulları da orada boğulacak. Çünkü onlar cündüm muğrakun olacaklardı. Karşıya geçtiler. Garip, farklı bir toplum. Sanki hep aykırı düşünceler, aykırı davranışlar peşinde koşmayı seven insanlar. Bir toplum, bir kavim görmüştüler. Putları olan, kendilerine göre sanemler edinen, yani kendilerince tanrılar, tanrıçalar icat eden bir toplumdu. Onların kulu kölesi oluyorlardı. Pek hoşlandılar İsrailoğulları ve her şeyi unutup Musa aleyhisselama dönüp dediler, bize de bulsan. Ne kadar garipti, ne kadar ayıptı, olmayacak şeydi bunlar. Ama dediler. Sonra Allah onları kurtardı. Allah Musa aleyhisselamı yanına çağırdı. 30 gece ve 10 gece daha, etti tamamen 40. Böylece Hazreti Musa Allah ile yeniden buluşacak, doğrudan görüşmesine yeniden daveti almış olarak Tur'a gidecekti, Allah'ın huzurunda bulunacaktı, onunla konuşacak, ondan mesaj alacaktı. Kavmini, ağabeyisi, veziri, yardımcısı Harun aleyhisselama bırakıp acele Allah'ın huzurunda kendisini buldu. Cenab-ı Hak da ona, orada levhalarda yazılı Tevrat bilgileri, yani kendi vahyinden, kendisinin bilgisinden Musa aleyhisselam'a ayırdığı bilgileri sundu. Tevrat'ta her şey vardı. Evet, Allah öyle takdir etmişti, her şeyin olduğu bir kitap olarak, ama kitap olma açısından, Allah'ın kitabı olma açısından neler aranacaksa öyle her şeyler vardı. Değilse insanlar, Kur'an'da ya da Tevrat'ta ya da İncil'de madem ki her şey varmış diye olur olmaz şeyi aramaya mı kalsınlardı? Gerçi öyleler de buluyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Mesela adam Kur'an okurken birdenbire fırlamış yerinden ve bağırmaya başlamış. Kur'an'da tabancayı buldum diye. Nasıl mı? O kadar zor değil tabii. Siz de ararsanız siz de bulabilirsiniz belki. Ama o adam gerçekten kendince mutlaka %100 isabet bir tabanca bulmuş Kur'an'da. Çünkü isterseniz açın Kur'an'ı siz de, göreceksiniz bir tabanca saklanmış bir kenara, onu adam buluvermiş yani. Meryem suresine bakıyorsunuz. 25. ayeti okuyorsunuz. Ve huzzi ileyke bi ciz'in nakhleti tusaqit aleyki, sonra rutaben ceniyya. Rutaben ceniyya. Yani baştaki ruhu atı vermiş. Niyya zaten ilgilenmez. Tabence olmuş. Tamam, işte adam tabancayı bulmuş. Başka biri diyormuş. Allah tereyi övmüş diye. Maydanoz değil, tere ha. Niye? E duymuyor musunuz demiş. Elem tere keyfe feale. Yani ne oldu o zaman? Allah tereyi övmüş olmuş. İşte insanlar kendi kendilerine böyle arayıp böyle bulurlarsa, kendilerine göre her aradıklarını bulmaya yol bulurlarsa, yani şeytanla veya şeytan uçaklarıyla, o bizim konumuzun dışında. Ama Kur'an'da her şey var mı? Evet, her şey var tabii. Kur'an'da niye olmasın ki her şey? Allah bana onları niye gönderdi her şey olmayacak da? Elbette Allah beni rahmet ve merhametiyle kuşatmış bir din göndermiştir. Allah'ın rahmet ve merhametine ulaşacağım bir dinin kitabı olarak da Kur'an'ı göndermiştir. Kur'an da benim Allah'ı memnun etmeme vesile olacak, yol gösterecek her şey vardır. Benim cennete gitmeme, cehennemden uzaklaşmama, Müslümanca bir hayat yaşamama, dünyada hasene elde etmeme, ahirette haseneye kavuşmama sebep olabilecek her şey vardır Kur'an'da. Hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Ama insanlar galiba mesela dünyada hasene, ahirette hasene ver ya Rab ayetini şöyle anlasalar gerek. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene değil. Ya Rabbena atina fid dünya malen ve fil ahireti mala. Yani mal ver ya Rabbi. Hasene dediğin ne ki? Adamın malına kadar çok ise o kadar haseneye sahip anlaşılacak galiba. İşte böyle bir zemin. Musa aleyhisselam döndü. Elinde levhalarla birlik. Ama baktı ki toplum bir karışık. Samiri'nin yaptığı bir put var. Bir buzağı heykeli. Yani bir öküz yavrusu çıkarmışlar ortaya. O güya tanrılarıymış ya da tanrıya yol verilmiş gibi onun peşine takılmışlar. Hayatlarının merkezi haline getirmişler. Sanki onun böğürmeleri, böğürtüleri kendilerine zevk vermiş, itminan vermiş veya güven vermiş gibi öyle bir sapıklığın içindeler. İşte böyle bir hayat programı, işte Musa'nın geri dönüşü, işte Harun aleyhisselama çatması, sen ha neden benim arkamdan böyle mi yapman gerekirdi iddiaları, ama Harun aleyhisselam öyle deme diyordu. Korktum, çok zayıf düşürüldüm. Neredeyse öldüreceklerdi. Sonra ben senden sonra ikiye ayırıp da bu toplumu sen gelinceye kadar tarumar olmaları da istemedim. İşte ancak bu kadar sahip olabildim dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a yalvardı, yakardı. Affet bizi ya Rab dedi. Ben ve kardeşim başka kimseye lafım geçmez dedi. Huysuzdu gerçekten İsrailoğulları. Farklıydı, aykırıydı. Kendilerince özel bir yapıları vardı. Tuttular dediler ki, Musa, eğer sen Allah'tan aldığını, onunla konuştuğunu, onu gördüğünü iddia ediyorsan, olmaz biz görmeden inanmayız dediler. Allah'ı görmeden olur mu? Biz de görelim de ondan sonra bu neyin nesi, nereden çıkardın bu işi? Yani bir tanrıysa neden bizden saklıyorsun, bizimle görüşmüyorsa neden o bizim tanrımız olsun gibi kendilerince pozitivist bir mantıkla görmeden olmaz demeye başladılar. Musa aleyhisselam kavminden 70 kişiyi seçti. Haydi hep beraber Allah'ı görmeye mi? Öyle değil ama buluşmaya gideceklerdi. Yani duyacaklar ya da iddialarını gerçekleştireceklerdi. Yani sözüm ona sanki Musa aleyhisselam belki ya yalan söylediyse ya sahtekarlık yaptıysa bu işin sağlamasını yapacaklardı. Ama öyle ki bir raçfe, bir sayha, bir yıldırım, bir ses, bir gürültü hepsi yerle bir oldular. Hatta Kur'an'ın ayetlerinden öğreniyoruz. Öldüler de sonra Allah yeniden diriltti onları ve dedi ki, ya Rab, Eğer sen isteseydin beni ve onları daha önce de helak ederdin. Yani içimizde 3-5 beyinsizin yaptığı şeyden dolayı bizi helak mı edeceksin? Ortadan kaldıracak mısın bizi? Ya Rab acı bize, merhamet et bize. Bu senin bir imtihanın elbette. Dilediğin sapıyor, isteyen hidayet buluyor. Ama ya Rabbi sen bizim velimizsin. Ente veliyyuna. Fağfir lana ya Rab. Mağfiret ve merhametin isteriz. Verhamna ve ente hayrul gafirin. Sen bu işi yapmaya layık görülenlerin en layığı, en hayırlısın ya Rabbi. Senden başka ufran sahibi, senden başka mağfiret sahibi yoktur. Ve ente erhamur rahimin. Sen en merhametlisin ya Rabbi dedi. Devam ediyor Musa aleyhisselam sözüne. Vektüb lena fi hadihi dünya hasene ve fil ahira. İnna hudna ileyk. Ya Rab, bize şu dünya hayatta hasene ihsan et. Hasene lütfet. Bizim yazgımız hasene olsun. Yani sen bize güzellikler ver ya Rabbi. Hasene. İnsanın istediği ya da gönlünün hoş olduğu ya da kalbinin mutmain olduğu şey değil. Hasene ölçüsü insan olmasa gerek. Ya hasene öyle bir gerçek ki, hasene öyle bir güzellik ki, hasene öyle bir iyilik ki, kişi dünyada onunla beraberse ona cennet kazandırır, ahirette onunla beraberse o cennettedir demektir. Çünkü ve fil ahira, hem dünyada hem de ahirette hasene istemek zorundayız. Biz de öyle istiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sıkça ettiği dualardan biri olarak bizler de ısrarla ve tekrarla bu duayı her gün dilimizden düşürmememiz gerekiyor. Rabbena, Allahümme Rabbena, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, sen ki hasene sahibisin, senden istenir, başkasından istenmez. Atina fid dünya hasene, bize şu dünyada haseneler ver, güzellikler ver, bize cennet kazandıracak imkanlar lütfet. Ve fil ahiret hasene, aynı şekilde biz böylece devam eden bir yaşantının sonunda, bize cennet kazandıracak bir hayatın sonunda, bize ahirette de cennet ver ya Rabbi. İnna hudna ileyk burada, ama diğerinde vakina azaben nar diye dua ediyorduk, onu hatırlıyorsunuz. Yani biz senden lütfunu, ihsanını istiyoruz, hasene istiyoruz, yani cennete gidecek imkan istiyoruz. Bütün bunları sen bize lütfet ya Rabbi. Senin dediklerin, senin istediklerin doğrultusunda biz hareket etmeyi seviyoruz, istiyoruz. Sen de bize yardım et ya Rabbi diye Allah'a yalvarıyor ve ateş azabından koru ya Rabbi diyoruz. Burada da Musa aleyhisselam, İnna hudna ileyk, döndük sana, hidayetimiz sanadır, senden bekliyoruz. Yolumuz sanadır, hidayet de seni bulmak, hidayetin sana ulaştırmasını istemek durumundayız ya Rabbi diye dua ediyoruz. Rabbena atina fid dünya duasından dolayı aklıma geldi. Doğrudan konuyla ilgisi olmasa da, hani Kur'an'ın atmosferinde onun huzurunda bildiğim bir doğruyu hatırlatmak babında söyleyeyim. Namazlarda Müslümanların, yani çevremizdeki Müslümanların yaygın olarak okudukları bir dua olduğunu biliyorsunuz. Tahiyyattan sonra salli barik dualarını okuyup arkasından Rabbena'nın eklendiğini biliyorsunuz. Evet, dua olmak açısından çok güzel, fevkalade bir dua. Ama aleyhissalatü vesselamın orada, o makamda öyle dua ettiğini bilmiyorum. Fakat hayatının pek çok döneminde bu duayı sıkça yaptığını biliyoruz. Bu ayrı. Hatta mesela hac için ihrama giren bir Müslüman ya da umre için ihramda olan bir Müslüman ya da hac ve umrenin dışında Kabe'de bulunup da tavaf eden bir Müslüman, Kabe'nin köşelerinden o merkez köşe, Hacerul Esved'in bulunduğu köşe, o asıl tavafın başlangıç köşesinden devam ettikten sonra tamamlayacağı sırada, şavtın birini, dönüşün birini tamamlayacağı sırada uğradığı son köşe var ya, hani bir sonrası Hacerul Esved köşesi olacak, Rukni Yemani denilen köşe, işte o köşeden Hacerul Esved köşesine kadar aleyhissalatü vesselam, Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahiret haseneh duasını okurdu. Demek ki bu duayı Peygamberimiz sıkça ve çokça tekrar ediyormuş. Bu ayrı, ama namazda tahiyyat, salli ve barik dualarından sonra aleyhissalatü vesselamın farklı ve başka dua ettiğine şahit oluyoruz. Öyleyse galiba bize düşen buradan hareketle Aleyhissalatü Vesselam'ın dualarından öğrendiğimiz kadarını biz de öğrenelim de zaman zaman onları da o makamda tekrar edelim. Nasıl mı yani? Rabbena'yı atıp bir kenara mı? İsterseniz öyle yapın, bir gün onu bırakın ya da namazın birinde bırakın ya da iki gün bırakın ama bir sefer birini bir başka sefer birini yapın. İsterseniz hepsini beraber eyleyin. Mesela Allahümme inni es'elkel cenneh ve a'udu bike minen nar şeklinde bir duası var Peygamberimizin orada yaptığı. Ya Rab senden cennet istiyorum ve ateşinden azabından da sana sığınıyorum ya Rabbi diye. Ya da bir başka duasını hatırlıyorum. Allahümme inni a'udu bike min azabil nar ve a'udu bike min azabil kabr ve a'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve a'udu bike min fitnetil mahya vel memat. Allahümme inni a'udu bike minel me'semi vel ma'ram gibi aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz duaları oraya Rabbena atina fid dünya ve Allahümme Rabbena firli diye okuduğumuz duaların yanına, önüne ya da arkasına veya onların yerine okuyabileceğimizi hatırlayalım. Musa aleyhisselam dedi ki, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Aman ya Rab, sen bize dünyada ve ahirette haseneyi yazgı eyle. Bizim yazgımız hasene olsun. Mukabili seyyiedir, kötülüktür, suçtur, yanlıştır. Onlarla ilgimiz olmasın. Biz hep senin verdiğin nimetleri sana kullukta kullanalım. Bunları bilen olalım. Seni tanıyan olalım. Seni Rab bilelim, ilah bilelim. Kulluğumuzun bilincinde olalım. Senin huzurunda olma bilinciyle kul köl olalım. Bu kelimeye benzer bir kelime olarak ihsan kelimesiyle hatırladım. Yani senin huzurunda, senin bizi gördüğünü bilerek, bizim seni görmemiz mümkün olmasa da huzurunda olduğumuzu bilerek, sana kul köle olalım, sen bize yardım et ya Rabbi diye dua etti. İnna hudna ileyk. Çünkü sana hidayetimiz var. Sana dönüşümüzle hidayet bekliyoruz. Biz hidayeti senden bekliyoruz. Hidayet talebimizi sana arz ediyoruz. Kal, Cenab-ı Hak da dedi ki, Azabi usibu bihi men eşa. Benim azabım mı? Onu kime istersen ben ona ulaştırırım. Ama ve rahmeti vesiat külle şeyin. Rahmetim var mukabilinde. O her şeyi kuşatmıştır. Yani isteği verseniz, aman dönüverseniz, pişman oluverseniz, buzağa mı tapmıştınız, öküz yavruları peşinden mi koşuyorsunuz, ya da kendinize göre takılarınızla, ziynet eşyalarınızla, para pullarınızla, altın gümüşlerinizle edineceğiniz böyle tanrısal özellikte varlıklar, onsuz olmaz varlıklar mı icat ettiniz, onların peşi sıra hayat mı sürmüştünüz, ama yanlışınızı anladınız, fark ettiniz mi, dönüverin, benim rahmetim çok geniştir, her şeyi kuşatmıştır. Fese ektubu halillezine yettekune ve yu'tune zekate vellezine hum bi ayatina yu'minun. Ama bu her şeyi kuşatan rahmetimi ben müttaki olanlara bir de zekat veriyorlarsa hem ki iman ehli olmaları şartıyla işte onlara ulaştıracağım diyor Allah. Tekrar edelim bu üç özelliği. Fese ektubuha o rahmetimi ben yazgı olarak belirleyeceğim. Sanki Hazreti Musa'nın isteği azmış gibi Allah daha büyüğünü, daha genişini lütfederek diyor ki, sen hasene mi istedin? Ben tüm hasene imkanlarının hepsinin merkezi, kaynağı olarak rahmet sahibiyim. Her şeyi kuşatan bir rahmet var bende ama ben o rahmeti yasa ve yazgı olarak lillezine yettekûn, takvalılara belirlemişim, onlara ayırmışım. Yolunu, cennet yolunu Allah tarif eder. Ben başkasına sormam diyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkanlara, Allah'ın dediğinden çıkmaktan endişe edenlere, cennet yolunun tarifini Allah'ın kitabında bulurum, başkası bana hiç gelir diyenlere ait kılmışım. Bir de ve yu'tune zeka, zekat verenlere, maldan vazgeçebilenlere, dünyayı sanki bir pula satabilenlere, ya da eyvallahsız yaşayanlara, verebilenlere, birilerine dağıtabilenlere, malı, mülkü Allah verdi, benim kulluğum için verdi diyebilenlere, yani toplumsal planda ve mali planda bir kulluk simgesi olan zekata dikkat edenlere, ben yazgı olarak belirlemişim, rahmetime onlar kavuşacak. Bir de üçüncüsü, وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, benim ayetlerimle güvence isteyenlere, benim ayetlerime iman edenlere, ayetlerim doğrultusunda hayatlarını düzenlemek isteyenlere, ayetlerimin garantisi cennet olarak bilenlere, benim ayetlerimle cennet garantisi elde etmek isteyenlere, işte ben onlara rahmetimi lütfedeceğim. Ki o müminler, benim rahmetime nail olacak, benim rahmetimin yazgısı kendilerinin olan müminler, yani boyunlarına bir yazgı olarak benim rahmetime ulaşmasını takdir ettiğim müminler, ayetlerime inanan müminler, öyle insanlar ki ellezîn yettebiûne rasûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indahum fit-tevrâti vel-incîl ye'muruhum bil maruf ve yenhâhum anil münker ve yuhillu lehumut tayyibât ve yuharrimu aleyhimul habâis ve yadâu anhum israhum vel âlâlelletî kânet aleyhim فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte o müminler felaha erenlerdir. İşte o müminler kurtulanlardır. İşte iflah olmaz denilenlerin dışına çıkanlardır. İşte o müminler cenneti bulanlardır. İşte o müminler cennetten nasibini alanlar, cehennemden de kurtulanlardır. Bu müminler اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ Peygamber'e ittiba ederler. Elçi olarak Muhammed Aleyhisselam'ı tanır. Ennebiyye, haberci olarak da Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ederler. Peygamber, Allah'ın elçisi ve Peygamber, Allah'ın habercisidir. Yani, Peygamber için Resul mü acaba Nebi mi tartışmalarının galiba bu ayetle de tekrar gündeme gelmesini istiyorum. Hiçbir anlamı yoktur. Çünkü her peygamber Allah'ın elçisi olmak adına Resul ama ondan haberci olmak adına Nebi'dir. Yani sanki Allah ile toplum arasında bir mevkii vardır peygamberin. Allah'tan haberler alma açısından Nebi, bu haberleri Allah'ın elçisi olarak topluma yansıtması açısından da Resul'dür. Ama tersi de doğru. Allah'ın elçisi olarak Resul, Allah'ın elçisi olarak onun haberlerini topluma yansıtması açısından da Nebi'dir. Böylece gerçek müminler, Allah'ın rahmetine nail olmayı kendilerine yazgı olarak hak kazanan müminler, yani Allah onlara kesinlikle bir yasa olarak belirlemiş kesinlikle, benim rahmetime ulaşacaktır dediği hak kazanan müminler, öyle ki Resul ve Nebi olarak Muhammed Aleyhisselam'a ittiba eder, peşi sıra giderler ki o Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda Resul ve Nebi olmakla birlikte ümmidir de. Ümmi, kelimesinden türemiş bir kelime olarak anne kelimesiyle irtibatlı düşününce sanki anadan doğma, başka eğitim almamış, öyle sıradan, yani falan yemeğin cinsini, filan ağacın çeşidini, buradan gidince hangi köye, oradan dönünce hangi kariyeye ulaşılacağını bilmek gibi basit insani bilgiler dışında, özel eğitimle öğrenilecek bilgileri almamış kişi için kullanılsa gerek. Ki Peygamber Aleyhisselam'ın iman prensiplerinden biri de onun ümmi olduğunu kabul etmektir. Yani peki ümmi olunca, okumaz, yazmaz, harften habersiz, piyasayla ilgisiz, aktualite nedir bilmez, devletler hukuku, savaş hukuku ya da miras hukuku ya da insanların hak ve adalet ilişkileri, bütün bunlardan bir haber, yani biraz böyle yontulmamış, yani aleyhissalatü vesselam için zaten kabul etmeyeceğimize göre haşa diye yine de başlayalım, ama galas gibi, ya da böyle odun gibi, ya da taş gibi, ya da hacer şecer makulesinden bir adam mı anlaşılacak? Hayır kesinlikle. Öyle değil. Çünkü aleyhissalatü vesselamın ümmi olmakla birlikte nice özel, nice güzel tavırlarını biz İslam tarihinden öğreniyoruz. Mesela bir Kabe'nin tamiri sırasında Hacer-i Esved'in yerleştirilmesi konusundaki hareketini kim ne zaman ümmilikle hem bağdaştırıp hem de kabalık zannedecektir? Ya da Hilful Fudul denilen bir cemaatin, bir özel kurumun sanki o dönem için üyesi olmaya kendisini sanki zorunlu kılması, hatta daha sonra bile teşvik eder mahiyette İslam geldi gerek yok ama o dönem olsaydı yine pişman değilim, elbette katılırdım demesi, elbette Peygamberimizin özel yönlerinden biridir. Ya da çocuklarla ilgilenmesi, büyüklere saygısı, ya da ticaretteki dürüstlüğü, ya da bu işleri bilmesi, kolay değil bir kervana sahip olarak Şam'a doğru gitmesi, Buhayra'dan, Busra'dan geri dönmesi, Hazreti Hatice'nin o ticaret kervanına takındığı tavrıyla Aleyhissalatü Vesselam'ın ümmiliğini biliyoruz. Ama ümmi, hayat programı olarak, yaşam şekli olarak, sosyal, ekonomik, bireysel, toplumsal ya da siyasal yapılanma olarak, ya da eğitim, ahlak, askeriye ya da hukuk dalı olarak insanların kendi hayatlarını düzenlemeleri konularında bir bilgi kaynağından beslenip kendisinin eğitilmesi söz konusu ise, işte Peygamberimizin böyle bir eğitimi yoktur. O hayatın içinde kendiliğinden, kendi kendine yaşarken herkesin bilebileceği, duyabileceği kadar bilgilenmesi elbette söz konusu. Hatta böyle firasetli bir insanın, böyle Allah güdümünde, böyle Allah kontrolünde kendisini eğiten bir insanın kimi harfleri, kimi yazı modelini, kimi çizgi şekillerini tanıması ya da bilmesi onun okur yazarlığı anlamına da gelmese gerek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili sen sağ elinle yazmazdın, sen okuyup yazmayı bilmezdin, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ayetlerini biliyoruz. Peki acaba yani bilseydi o zaman Kureyş itiraz ederdi de, yani Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu da Kureyş yine itiraz etti. Demek ki yazıyı bilmemesi, okur yazar olmaması Kureyş için iman etmelerine bir delil değildi. Çünkü öyle olduğu halde yine de inkar edenler inkar etmeye devam ettiler. Yani şöyle olsaydı, Peygamberimiz okuması yazması olan birisi olsaydı ne diyeceklerdi? Bunu sen uydurdun. Benzer laflar ediyorlardı zaten. İnsan okur yazar olmadan da uydurabilir ya da birisi ona yardım edebilir iddiaları vardı. Öyleyse işi şöyle özetlesek, Aleyhissalatü Vesselam için sanki peygamberliğine negatif bir özellikmiş gibi okuma yazması olmaması işte onun peygamberliğinin asıl delillerinden biridir demek istemiyorum. Evet ama Peygamberimiz peygamber seçilen o şahsiyet olarak okuması yazması yoktu. Allah öyle takdir etmişti. İşte öyle bir hayatı vardı ve yani ümmiydi. Tıp tahsili yok efendim, tarih tahsili. Ama olur mu edebiyat tahsili, yok fizik, kimya, biyoloji, astronomi tahsili görecekti. Hayatın pek çok konusunda ama hiç değil ilk çağ, yeni çağ, yakın çağ felsefesi konusunda ya da Hint felsefesi, Yunan felsefesi konusunda bilgi sahibi olacaktı. Bütün bunlar peygamberin ne ihtiyacıydı ne olması gerekirdi. Allah son çağ peygamberine kıyamete kadar var edilmesi, var kılınması, yaşanması istediği dini, İslam dinine peygamber olarak işte böyle birini seçmiş. Er-Rasul, En-Nebi, El-Ümmi olan birisiydi. Ki o ellezî yecidûnehu mektûben indahum fit-Tevrati vel-İncil. O dönem insanları, eğer saf ve samimi İncil'ler, Tevrat'lar bulabilirseniz, bu dönem insanları da şöyle bakıverseler Tevrat ve İncil'e, orada yani Tevrat'ta ve İncil'de Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılı olduğunu, yani onun yazgısının ne olduğunu, orada bizzat dikte edilmiş olduğunu, geleceğinden haber olarak veya hal ve ahval olarak, hatta şekil ve biçim olarak ya da huy ve karakter olarak nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini ya da nasıl yaşayacağını haber veren ayetlerle bezenmiş, süslenmiş bir kitabın insanı işte Muhammed Aleyhisselam'dı. Tekrar ediyorum son bölümü. Ellezî yecidûnehu mektûben indahum fit-Tevrâti vel-İncîl. Onlar, yani o dönem insanları, Tevrat'ta ve İncil'de onu kendi yanlarında yazılı bulurlar. Yanlarındaki kendilerinin tanıdıkları, hallerinden, ahvallerinden bildikleri Tevrat'ları var ya, İncil'leri var ya, işte o Tevrat'ta ve İncil'de Aleyhissalatü Vesselam'dan bilgiler vardı. Peygamberimizin yazgısından söz ediyordu. İşte onu öylece tanıyorlardı. Bugünün insanları da Tevrat'a ve İncil'e ciddi niyetle, samimi niyetle eğilirlerse, yine bozulmuş şekline rağmen, tüm tahrifatına rağmen, yine de Peygamberimizle ilgili işaretler görebilip bulabileceklerdir elbette. Ki o Peygamber, ye'muruhum bil maruf, marufu emreder, ve yenhâhum anil münker, münkerden nehyeder, ve yahillu lehumut tayyibat, ve onlara tertemiz olanları helal kılar, ve yuharrimu aleyhimul habais, ve onlar adına pis olanları, habis olanları da haram kılar, böyle bir yetkisi vardır. Ve yadavu anhum ısrahum, onların yüklerini indirir. Vel a'lalelleti kânet aleyhim, onların üzerinde olan o aşırı yükleri, o sırtlarındaki sıkıntıyı veya üzerlerini, kemiklerini çatırtacak işkenceyi veya işte o durumları, o sorumlulukları, o yükümlülükleri, bir de boyunlarına takılan, ayaklarına takılan veya bellerine ya da bileklerine takılan tüm yükümlülükleri Peygamber onlardan kaldırır. Böyle bir Peygamber, فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ, eğer ona insanlar inanıyorlarsa, وَعَزَّرُوهُ, onu destekliyorlarsa, وَنَصَرُوهُ, eğer ona yardım ediyorlarsa, وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَاهُ, onunla beraber indirilen nur Kur'an'a iman ediyorlarsa, اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, işte o zaman onlar felaha ereceklerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada dinde yeri, şeriatta yeri, hüküm koyma yetkisi, hayata karışma yetkisi özel olarak vurgulanıyor. Tevbe suresine bakın. Orada Allah kendisinin haram kılma yetkisi yanında Hazreti Peygamber'in de haram kılma yetkisini vurgulamıştı. Ma harramallahu ve rasuluh diye. Fakat burada bizzat Peygamberimiz hem helal eyleyecek hem haram eyleyecek adına yetkiliydi. Son dönemde diye başlıyorlar sünnete yan bakanlar, Peygamberi farklı algılayanlar diye. Şöyle biraz karıştırın tarihi. Son dönemde değil bu iş. Ta baştan bu yana, hatta mesela en büyük kavgalarıyla Hicri 5. yüzyıl asırdan bu yana insanlar böyle yalpaladıkları olmuş bazen sünnet ya da kitap konusunda. Ama öğrendiğim, anladığım kadarıyla işin aslı şu. İnsanların kimileri Kur'an'ı peygamber mantığıyla, peygamber planında, peygamber bazında öğrenmeye çalışırlarsa bu zorlarına, ağırlarına gidince ne yapsınlar? Peygamberi kenara alıp da Kur'an'ı istedikleri gibi anlayabilecekler mi? Bu mümkün. Kur'an buna çoktan müsait elbette. Yani peygamberin anladığı gibi anlamak zorunda olmadıklarını bilirlerse çok kolay olacak bu iş. Öyle olunca yavaşça tatlı bir hareket kendilerince sıyrılıp kenara geçip peygamber tamam ama o zamandı tarihselcilik. Ya da peygamber tamam ama bize, sorumluluk bize gelmişti. Bu kitap peygamberin kitabı değil, sadece bizim de kitabımız. Sonra Allah bizi sorumlu tutuyor bu kitaptan. Kaldı ki dinde yetki sadece Allah'ındır. Allah'tan başkası hüküm koymaya yetkili değildir. İnil hukmu illa lillah'tır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demiyor mu Allah kitabında? Sonra iyi ki söylüyorlar. Sonra evet, mesela 66. sureye bakın. Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Evet, yani ne demek? Ey peygamber, Allah sana helal kılmışken sen neden bazı şeyleri kendine haram kılıyorsun dediğine göre Allah, tamam anlaşıldı ki Allahu Teala madem ki kınamış, madem ki ayıplamış, madem ki yanlış görmüştür yaptığını, demek ki peygamberin ne helal kılmaya ne haram kılmaya yetkisi yoktur diyenler var. Oysa mesela en son okuduğumuz ayet, Tahrim suresinin ilk ayeti, Aleyhissalatü vesselamın haram ve helal yetkisine belki bu okuduğumuz Araf suresi 157. ayetten çok daha fazla delildir. Yani peygamberimiz hayatında kendi kendine aldığı bir kararla, eğer beni bağlamayan bir peygamberse, yani kendiliğinden yaşarken kendince karar almışsa, bu sadece onu bağlıyor, beni ilgilendirmiyorsa, din değilse peygamberin aldığı kararlar, Kur'an dışında peygamberin aldığı bir karar benim dinim olarak beni bağlamıyor, sorumlu tutmuyorsa, o zaman Allah ne diye onun aldığı kararın yanlışlığını ona düzelttirmeye ya da olmadı bu iş, yanlış yaptın demeye ayet gönderiyor da. Çünkü o kadar kendiliğinden yapılan bir iş ki, efendim ya annelerimizden birinin odasında cariyesi durumunda Mariye ile beraber olmuş peygamberimiz, buna kafası bozulan annelerimiz peygamberimize çattı diye o da tamam bir daha yemin ediyorum bir daha yapmayacağım demiş. Yani bu aslında beni ilgilendirmez bir konu gibi görülmüyor mu? Beni ne ilgilendirir gibi? Ama öyle değilmiş. Meğer peygamberin aldığı bir karar beni ilgilendirirmiş. Hem de sonuna kadar, son damlasına kadar ilgilendirirmiş ki Allah bütün aldığı kararları değil de bazen işte insanlığı gereği, bazen bana örnekliği gereği, bazen evrensel bir peygamberliği gereği aldığı kararları onaylamamış. Allah da hayır yanlış yaptın demişse bu benim için peygamberimin misyonunu, peygamberimin fonksiyonunu anlatan en güzel olaylardan, delillerden biridir. Çünkü en geniş sayıyla, en büyük örneklemeyle 15 kadar olayda peygamberimiz onaylanmamıştır. Allah peygamberin yapıp ettiklerini tamam ne yaparsan yap diye salıvermemiş ama onları düzeltmiştir. İşte peygamberin yaptığı bu işler beni bağlamasaydı benimleme gerekecekti zaten. Yok efendim Bedir savaşında esirlere işte öyle muamele etmiş de fidye almış Allah etmeyecektin diyor. Niye? A peygamber yaparsa yapsaydı ben bugün kafamı kullanır kendime göre ayetler bulur onun yorumunu kendimce çıkarır savaştan sonra ne yapacağımı kendim takdir ederdim demez miydi değilse insanlar. Veya Abdullah bin Übey bin Selül diye bir adamın cenaze namazı konusunda bir tavrı olmuş peygamberimizin Allah hemen müdahale etmiş hayır yapmayacaksın diye. Öyle demeseydi ayrı bir kural koysaydı sonra dini ne diye peygamberle anlatıyordu bilmiyorum ki Kur'an hep peygamberin hayat hikayelerinden de dem vuruyor ya da onunla diyalog kurulması konusunda bize sanki ışık tutuyordu. Mesela ey peygamber hanımlarına söyle, ey peygamber hanımları siz de şöyle yapın. Yani bu peygamberin hanımlarını ilgilen. Benim kitabımda ne işi vardı o zaman? Ben namaz kılarken onları ne diye okuyacaktım? Ya da kıyamete kadar benim yasam, benim yazgım, benim ana kitabım, benim temel prensiplerim olarak bu Kur'an'ın değişmez ayetleri, alametleri olarak o ayetlerin ne işi vardı benim kitabımda diye düşününce ben yine Araf 157'yi okuyorum. Meğer ki peygamberimi Kur'an şöyle tarif ediyor. 1. اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Yok, bir daha öne. Yani, daha baştan başlayalım. Yani, peygamberim öyle bir peygamber ki, bu peygamber, Allah'ın rahmet ve merhametine nail olmaya iman sebebi. Ya da peygambere iman Allah'ın rahmet ve merhametine ulaşmaya tek sebeptir. Ben peygambere inanırsam, peygambere ittiba edersem, peygamberle beraber olursam, peygamberin peşi sıra gidersem, işte bu imanım benim Allah'ın rahmetine ulaşmama neden olacaktır. Bu birinci özellik. Demek ki iki, peygamberin peşi sıra gitmem gerekiyorsa, üç, o Resul'dür, elçi, dört, o Nebi'dir, haberci, beş, o ümmidir, anadan doğma, yani ancak Allah'ın eğitiminden geçmiş, kimsenin eğitimine tabi olmamış ve ellezine devam ediyor. Ellezî yecidûnehu mektûben indahum fit-tevrâti vel-incîl. Yani Tevrat ve İncil'de de ön haberleri gelen bir insandır. Daha önce de Tevrat'ta ve İncil'de yazısından, yazgısından söz edilmiştir. Ayrıca ye'muruhum bil maruf. Marufu emreder. Yani İslam'ın istediklerini emreder. Kur'an'la gönderilenleri emreder. Kur'an'la istenenleri emreder. Allah'ın isteklerini, rıza yollarını emreder. Ve yenhâhum anil münker. Kur'an'ın istemediklerini nehyeder. Kur'an'ın öngörmediklerini engeller. Allah'ın gazap ve azap yollarını söyler, etmeyin, yapmayın diye önüne geçmeye, onları nehyetmeye çalışır. Tüm münkeratı, tüm olmaması gerekenleri böylece belirttikten sonra, yani Allah'ın kendisine bildirdiği maruf ve münkerleri gündeme getirdikten, marufu emrederek, münkerden nehyederek o işin sözcülüğünü yaptıktan başka, ve yuhillu lehumut tayyibat, onlara tertemiz şeyler helal kılar, temizleri takdir eder, nenin temiz olduğunu bilir, o temizleri onlara helal eyler ve yuharrimu aleyhimul habais ve pis olan, habis olan şeyleri de onlara haram kılar. Ehli eşek etini haram kıldığı gibi ya da bir misafire ev sahibi karnını doyuracak miktar bile bir şey ikram etmemişse, namus ve iffet konuları saklı kalmak şartıyla, hırsızlığa meydan vermemek şartıyla karnını doyuracak kadar bir miktarı misafirin, ev sahibinin izni, gönlü haberi olmasa bile o evden alıp yiyebileceğine dair izin konusunda, helal etme konusunda peygamberin yetkisi gibi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İmam Bağavi'nin bir kitabında bir hadis-i şerif olarak öğreniyoruz. Mişkatül Mesabih'te görebilirsiniz, onun yeni düzenlemesi adına. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, çok yakın birdir, çok yakın bir gelecek. Bakmışsınız insanlardan kimileri, karnı tok, göbeği şişmiş, şöyle koltuğuna yaslanmış, kurulmuş bir vaziyette. Ben onu bunu anlamam arkadaş. Ben Kur'an'da ne bulmuşum tamam. Onda olan tamam, onda yoksa yok arkadaş. O helal dediyse helal, o haram dediyse haram. Ben başkasını bilmiyorum diyecek kimileri. Dikkat edin, ben de helal koymaya, ben de haram koymaya yetkiliyim demişti Peygamberimiz. Öyle diyordu ve hadisin devamından öğreniyoruz. Devam eden hadislerden öğreniyoruz. Mesela ehli eşek etinin haram kılınması işte Peygamberin bu yetkisinden dolayıdır. Misafirin her şeye rağmen yani can için zorunlu olduğu kadarını yemesi, helal olması bu yetkiye dayanır. Ya da Kur'an'da olmadığı halde iki kız kardeşin bir nikahta haram kılınması Kur'an'da var ama teyze ile yeğenin veya hala ile yeğenin veya bir kızın halası ve teyzesiyle beraber aynı nikahta toplanmasının haramlığını Peygamberimiz işte bu yetkisine dayanarak, yani Allah'ın ona verdiği bir yetkiye dayanarak ortaya koymuştur. Demek ki Peygamberin de haram kılma yetkisi vardır, helal etme yetkisi vardır, onun peygamberliği bunu gerektirir. Yani biraz daha lafı farklı özetlersek şöyle diyelim, Allah Peygamber'e böyle bir yetkiyi baştan vererek onu peygamber etmiştir. Kaldı ki Allah ve de Resulü, hatta anne babaya da, bir kadının kocasına da ya da bir grubun reisine de, bir ordunun komutanına da, hatta beraber olan iki arkadaştan birine, diğerine karşı da böyle haram kılma ya da böyle helal etme yetkileri vermiştir. Yani sınırı Allah belirledikten sonra peygamber, ama sınırı Allah ve Resulü belirledikten sonra anne baba da, hoca da ya da koca da ya da komutan da elbette yasaklar koyabilir ya da onları kaldırabilir. Bu onların tanrılığı anlamına gelmeyecektir. Peygamberimiz böyle yaptı diye tanrı değildir. İnsanlığını ve peygamberliğini unutmadan söylüyoruz. Evet, o tertemiz olanları helal kılmaya ve de pis olanları, habis olanları haram kılmaya yetkilidir. İşte böyle bir peygambere kim ki fellezine amenu bih, iman ederse ve azzeruhu, onu desteklerse ve nasaruhu, ona yardım ederse, amenu bih, ona iman eder, onunla emanda olacağını, güvende olacağını kabul ederse ve azzeruhu, onun görevini kendisine görev bilirse, işte bunu yaparak da ve nasaruhu, ona yardım ederse, yani onu destekler, onun için iş edinirse, vettebe'un nurallezî unzilema'ah, onunla beraber indirilen, gönderilen nura, yani hayatı aydınlatıcı, hayata yön verici, hayatı kuşatıcı bir nur olarak Kur'an'a eğer iman eder, ittiba eder, peşi sıra gitmeye çalışırsa, ulaike humul muflihun, işte o zaman onlar felaha erenlerdir. Kul ya eyyühennas, ey insanlar de, peygamberim söyle onlara, peygamberimiz bize söylüyor, ben insanım diyen herkese söylüyor, insan olma şerefine nail bütün insanlara diyor ki, ey insanlar, inni rasulullahi ileyküm cemi'an, ben bütün insanlara, hepinize, tümünüze birden, önceniz ve sonranıza, büyüğünüz ve küçüğünüze, şu veya bu ırkta olanınıza, şu veya bu dili kullananınıza, şu veya bu bölgede yaşayanınıza, bütün insanlar, hepinize beraber ben peygamber gönderilmişim, Allah'ın elçisiyim. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ İşte o Allah ki zaten bütün göklerin ve yeryüzünün mülkü o Allah'a aittir. Ben o Allah'ın elçisi olarak size göndermişim. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Yani kulu kölesi olunacak sadece odur. Yuhyi ve yumit, hayat veren odur, öldürecek olan da odur. İşte hayattayız, işte ölüyoruz. Önceki ölenler o dedi diye ölmüştür. Önce yaşayanlar o dedi diye öyle yaşamıştır. Şimdi biz yaşıyorsak, yarın öleceksek hayata hakim odur. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Öyleyse, ey insanlar, inanın Allah'a, inanın Resulüne, اَنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ Öyle ki, Allah'a inanan, onun yasalarına ittiba eden, onun yazgılarını kabul eden, bütün kelimelerini, bütün dediklerini aynen kabul edip iman eden, işte وَاتَّبِعُوهُ Peygamber'e inanın, ona ittiba edin ki لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki böylece hidayet olunursunuz. Belki böylece cennet yolunu bulabilirsiniz. Ey insanlar! Kime söylüyor bunu? Peygamberimiz dönemindeki insanlara. Hayır. Çünkü ben Allah'ın size gönderdiği ama hepinize gönderdiği elçiyim diye ey insanlar diyorsa kıyamete kadar bütün insanlar olacaktır. Zaten bir önceki surenin yani En'am suresinin 19. ayetinde ve uhiye ileyye hadal kur'anu liunzirakum bihi ve men bela buyuruluyor. Yani işte bu Kur'an bana vahyolunan bu Kur'an sizi onunla uyarayım, size cennet ve cehennemi tarif edeyim diye bir de bütün ona ulaşanlara bu işi yapayım. Yani kime Kur'an ulaşmışsa ben ona da cennet ve cehennem habercisi olayım, uyarısı olayım diye vahyedilmiştir dediğine göre kıyamete kadar Kur'an'ı ulaştırdığımız herkese Peygamberimiz aynen böyle hitap ediyor. Çünkü Allah diyor ki ey insanlar de dedi Peygamberimiz demeye devam ediyor. Ne diyor? İnni Rasulullahi ileyküm cemiyan. Hepinize, tümünüze, istisnasız bütün insanlara ben Allah'ın elçisiyim. Peygamber elçiyse ama biz peygamberi postacı zannediyorduk diyenlere yani kulaklarını iyi açsınlar. Ben peygamberin postacı olmasını hiç anlamadım. Olsa olsa posta kutusu olur öyleyse. Yani niye postacı olsun? Çünkü postacı gidecek Allah'a orada ayarlanan hani ya Rabbi Kureyş'e ayırdıkların hangisiydi? Peki Evsin Hazretçinkiler de ver bakayım. Ha tamam mı? İyi ver onları da götüreyim. Atı vereyim ben onların kapısına diye. Öyle değil. Allah posta kutusu olarak Muhammed Aleyhisselam'a atmış kitabını biz de oradan almışız öyle mi? O hiç karışmaz. İşte oracıkta hatta eskimiş, yıpranmış bir posta kutusu olarak altıda delikse düşünün ya da arkası kırıksa düşünün ya da kapağı yoksa düşünün ya da kilidi yoksa düşünün. Hele bir de şeytanlar geldi de o posta kutusundan aldılar. İstedikleri gibi yeniden düzenlediler içini. Hani senin borcun falan aydı filan ayarladılarsa filan öyle mi? E bakın yani vahiy olduğu gibi anlamazsak neler çıkıyor karşımıza. Hayır ben peygamberimizi postacı değil elçi kabul ediyorum. Allah adına söz söylemeye yetkili kabul ediyorum. Allah'ın yeryüzünde dinini yaşamakla görevli onun Resulü ve Nebisi biliyorum. İşte böyle bir peygamber bütün insanlığa diyor ki ben size göndermiş bir peygamberim. Ki o Allah beni size gönderen Allah. Bütün gökler ve yeryüzünün mülkü kendisinin olan Allah'tır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz, hayatınıza karışmaya tek yetkili, hayatınızda memnun edeceğiniz, razı edeceğiniz tek varlık olarak işte tek ilahınız odur. Yuhyi ve yumit, hayat verendir. Ama öldürecek olandır, yaşatandır, öldürendir, diriltendir. İşte bu peygambere فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ve bu peygamberi gönderen Allah'a inanın, onun elçisine inanın ki o elçi ennebiyyi, el-ümmiyyi hem nebidir bu Resul, hem ümmidir, hem habercidir, hem anadan doğma kendindendir. Allah onu ne eğitmişse o kadar eğitilmiş, Allah ne haber vermişse bütün haberler ondandır. Allah'tan haberci, Allah'ın elçisidir ki اَلَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ Hem Allah'a inanır, hem de onun kelimelerine, yasalarına, yazgılarına inanır. وَاتَّبِعُوهُ Hadi ona ittiba edin, hadi onun peşi sıra gidin. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte o zaman hidayete ulaşır, işte o zaman cennet yolunu bulursunuz. Kelimat, kelime, hani Türkçe'de Ali dediniz bir kelime, cam dediniz bir kelime, öyle değil. Ya kelime yasa demektir, kelime yazgı demektir, kelime değişmez kural demektir, kelime bir cümle demektir, kelime bir bütün demektir. Mesela siz kelime-i tevhidi biliyorsunuz. La ilahe illallah hepsi bir kelime ama Türkçedeki kelime değil elbette. Allah'ın yasaları ve yazgıları olarak peygamberimizin inandığı kelimeler, yani Kur'an kelimeleri, yani kainatın düzeni, evrenin Müslümanca yaşanması konumuna indirgenmesi anlamına yasalar ve yazgılar, işte onlar kelimelerdir. Ve min kavmi Musa ummetun yehdune bil hakki ve bihi yadilun. Evet, işte peygambere ittiba edenler, iman edenler, onlar hidayete erecekler. Peki Musa'nın kavmiyle beraberdik. Ne oldu onlar? Ne yaptılar ya bu konuda? Musa'nın kavmiyle, Musa'nın kavminden olan kimileri de vardı ki onlar hakka hidayet bulmuşlar. Yani hakkı bulmuşlar, cennete götüren yolu bulabilmişler, hidayeti tanıyabilmişler ve onunla adaleti yerine getiriyorlar. Yani dengeli davranmayı becerebiliyorlardı. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.